Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, hepinize selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlere, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e olsun. Cenab-ı Hak hem ölenlerimize, hem ölecek olanlarımıza, hem gidenlerimize, hem gidecek olanlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Muhterem dinleyenlerimiz, programımızda sevgili Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'le ülfeti ve Kur'an-ı Kerim'in mana ve muhtevasına aşina olarak Efendimizin Kur'an'ı okuması, Kur'an'ı anlamaya ve tatbik etmeye çalışması ve bu noktada Efendimizin bizlere örnek oluşu üzerinde duracağız. Şüphesiz sevgili Peygamberimiz her konuda bizim için en güzel örnektir. Kulluğun bütün alanlarında, bütün safhalarında örnektir. Ve her kademedeki insana Efendimiz örnektir. Çocuğundan, gencinden, yaşlısına varıncaya kadar, memurun çobanından, memurundan, işçisinden, amirine, devlet başkanına varıncaya kadar Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Cenab-ı Hak onu insanda bir mucize olarak halketmiş. Cenab-ı Hak onu ahlak-ı hamide sahibi kılmış. Çünkü Kalem suresinin 4. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak mürekkebe, kaleme, kalemin yazdıklarına yemin ettikten sonra Efendimizin Allah'ın çok özel bir nimetine nail olduğunu, kesinlikle deli olmadığını, mecnun olmadığını, cinlenmediğini, tertemiz bir akla, tek tertemiz bir kalbe, tertemiz bir zihni melekeye sahip olduğunu ve inneke le ala hulukun azim ve Peygamber Efendimizin dosdoğru bir yol üzerinde en güzel ahlaka sahip, mükemmel ahlak sahibi bir insan olduğunu Yüce Rabbimiz haber veriyor. Dolayısıyla o insanlığın efendisi, peygamberlerin efendisi ve bütün güzelliklerin kendisinde cem edildiği çok mükemmel, çok muhteşem, mübarek bir insan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı sahabenin dediği gibi diyoruz ki canımız, anamız, babamız, her şeyimiz o peygambere, o peygamberin yoluna, o peygamberin getirdiği İslam yoluna feda olsun. Cenab-ı Hak bizim gönlümüzde bu feda oluşu daha canlı kılsın inşallah. Böyle niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Kur'an-ı Kerim'in manaları gerçekten çok derin. Bitmez tükenmez bir mana hazinesi Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın ilminin tecellisi, Aziz isminin tecellisi çok şerefli bir kelam. Alim isminin tecellisi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilmini bulunduran, ilminden bir kısmını diyelim barındıran, bulunduran, Allah'ın ilmini haber veren bir ilahi kitap. Hakim isminin tecellisi, içi lebalep hikmet dolu, hüküm dolu bir kitap. Yani onu hakkıyla kavrayabilmek, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten ifade ettiği mana itibariyle anlayabilmek, kavrayabilmek gerçekten bizim haddimizin üzerinde bir durum. Ama gücümüz yettiği kadar da onu anlamaya, hayatımızı onun emirleri doğrultusunda düzenlemeye, onun bir hadimi olmaya, onu hayatımızın mihveri yapmaya da son derece muhtacız ve elimizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'in o engin mana deryasından istidadımız ölçüsünde öğrenmeye ve amel etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Zira onu bütün derinliğiyle ihate etmek bizim takatımızın fevkinde. Belki onu Efendimiz Aleyhisselam en yüksek manada Efendimiz Aleyhisselam anladı, kavradı. Ama onun dışında bizler gerçekten aciziz. Bizim idraklerimize yansıyanlar belki deryadan bir katre mesabesinde ancak olabilir ki bir şair bu hakikati şöyle dile getiriyor. Diyor ki, bir bahri cevahir içre daldım, ben muktedir olduğumca aldım. Bir katredir ancak aldığım hep, derya yine durmada lebalep. Kısaca izah etmeye çalışayım. Bir bahri cevahir içre daldım diyor. Bir Kur'an-ı Kerim'i cevherlerle, incilerle, mercanlarla, zümrütlerle, altınlarla, gümüşlerle, aklımıza ne kadar değerli cevherler, mücevherler geliyorsa, ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, ifadeti, manalar o altından, gümüşten, zümrütten tabii ki çok daha değerlidir. Tabii ki hiç mukayese edilmez. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti dünya dolusu altınla, mücevherle kıyaslanamaz. Kur'an daha üstündür, ayetler daha üstündür. Ki Efendimiz Aleyhisselam hep öyle buyuruyor. Bir ayet-i kerime okuduğu zaman bu ayet-i kerime dünya ve mafiyadan daha değerlidir diyor. Fetih suresi geliyor, Efendimiz Aleyhisselam onu okuyor. Allah Teala bana öyle bir sure indirdi ki bu sure, o surenin ayetleri benim için dünyadan ve içindeki her şeyden, kızıl develerden daha değerlidir buyuruyor. Ama bir benzetme, temsilde hata olmaz, şair bir benzetme yapıyor. Yani açtım diyor Kur'an-ı Kerim'in kapağını, okumaya başladım ama diyor, o diyor adeta cevherlerle, mücevherlerle lebalep dolu bir umman derya gibi buldum onu diyor. Böyle bir mücevher dolu bir denize daldım. Ben muktedir olduğumca aldım. Daldım ama orada sayısız cevherler var. Yani o kadar güzellikte, o kadar parlaklıkta var ama benim kabım küçük, istihabım az. Almaya çalışıyorum ama avuçladığım şeyler ancak avucum miktarınca. Ceplerimi dolduruyorum ama ceplerimin de efendim hacmi belli. Ancak kendi muktedir olduğumca onlardan bağışları almaya çalıştım. Bir katredir ancak aldığım hep. Yani bir aldığıma baktım, bir de bıraktığıma baktım. Baktım ki benim aldığım ancak deryadan, denizden bir katre, bir damla kadar. Derya yine durmadı lebalep. Baktım ki benim aldıklarım çok az şey ama orada o derya ağzına kadar doplu bir halde yine olduğu şekilde durmaktadır. Şimdi bu sebeple alemlerin Rabbinin nihayetsiz bir mana ummanı olan Kur'an-ı Kerim bunu kıymetli dinleyenlerimiz huşu içinde büyük bir saygı ve hürmetle okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla istifade edebilmekte ancak buna bağlı olduğunu bilmeliyiz. Huşu veya haşyet, yani insanın kalbinde hissettiği bu duygular Rabbine karşı duyduğu bir saygıdır. Yani huşu da bir saygıyı ifade eder. Haşyet de saygıyla beraber bir korkuyu ifade eder. İlim ve irfan sahibi olan ve yürekleri Allah saygısıyla, Allah'a tazimle dopdolu bulunan kimselerin Kur'an-ı Kerim karşısında büyük bir vecd içinde ağlayarak derhal secdelere kapanıp onun kudretini ve hak olduğunu itiraf ettiklerini Cenab-ı Hak haber veriyor. İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا bizim ayetlerimiz diyor onlara okunduğu zaman, Kur'an-ı Kerim onlara okunduğu zaman o ilim sahiplerine, onlar diyor yebükûne, ağlarlar ve yeziduhum huşû'a, ve onların huşusu artar. Yine ayet-i kerimede secdeye kapanırlar, yakırcûne lil ezgâni sücceda, derhal secdeye kapanırlar ve Kur'an-ı Kerim onların saygısını da artırır. Yani bu tabi okudukları ayetlerin, dinledikleri ayetlerin Allah'ın kelamı olduğunun farkında olan ve onun manasına nüfuz eden ilim ehli insanların halleri. Yine Necim suresinde Yüce Rabbimiz ayet-i kerimeler indiriyor. İnsanların hallerinden bahsediyor. Ve diyor ki siz diyor hala Kur'an gibi hakikat size gelmişken, İslam gibi bir din size tebliğ edilmişken böyle laubali bir şekilde gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Boş boş şeylerle meşgul oluyorsunuz diye ayet-i kerime geliyor. Sahabe-i kiram diyor ki bu ayet geldikten sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, zaten Efendimizin böyle kahkahaya gülmesi yoktu. Zaten tebessümü vardı ama bu ayet geldikten sonra gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz, böyle sırıtıp duruyorsunuz ayetleri karşısında Efendimizin bir daha vefat edinceye kadar yüzünde bir hüzün olduğunu ve böyle gülmediğini gördük diye söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim tabii hüzünle gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ifade ettiği manalar insanda çok derin bir teessürü hüzün bırakan ayetlerdir. Çünkü bize dünyanın ve ahiretin ahvalini bildirir. Önümüzdeki yürüyeceğimiz yolları, güzergahı gösterir ve daha alacağımız çok mesafe olduğunu bildirir. Dolayısıyla o ayet-i kerimeleri okurken orada huşu duymamak, haşyet duymamak, korkmamak, Allah'tan korkmamak ve böyle gülüp eğlenmek bu mümkün değildir. Ayet-i kerimede eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağın üzerine indirseydik, Allah korkusundan o dağın korkup titrediğini, mutesaddan ve paramparça olduğunu görürdün diye ayet-i kerime söylüyor. Dolayısıyla bu ayetleri böyle derinlemesine hissetmek gerekiyor. Bu da manayı anlamaya bağlıdır kıymetli dinleyenlerimiz. Resul-i Ekrem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i devamlı olarak huşu içinde okuyan, muhtevasıyla amel eden, hayatının her safhasını onun emir ve yasakları doğrultusunda tanzim eden kimseleri ehli Kur'an, ehlül Kur'an olarak isimlendiriyor. Efendimizin isimlendirmesi var. Ehlül Kur'an diye bir isimlendirme ama bu her kişi, her Kur'an-ı Kerim okuyan bu ismi alamaz. Hatta çok kıymetli Fatih Çollak hocamız bu rivayetlerden de hareketle kişilerin Kur'an-ı Kerim'le olan münasebetlerini dikkate alarak bazı isimlendirmeler yapmıştı. Çok dikkatimizi çekmişti. Diyor ki bir insan diyor sadece Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenirse biz buna Kari'ul Kur'an, Kur'an okuyucusu deriz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş ve onu okuyor. Kari'ul Kur'an, Kur'an okuyucusu. Eğer bir insan diyor Kur'an-ı Kerim'i okumadan öteye bir efendim ezberlerse, hafız olursa biz buna hafızul Kur'an, Kur'an hafızı, Kur'an'ı hıfzetmiş insan, ezberlemiş insan diyoruz. Diyelim ki bir insan Kur'an-ı Kerim'i okumuş, ezberlemiş, bir de onu anlamış, manasını anlıyor. Buna da alimul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i bilen insan, manasını bilen insan deriz. Bir insan hem Kur'an-ı Kerim'i okuyor, hem manasını anlıyor, hem de aynı zamanda onunla amel ediyor ise, o zaman biz buna amilul Kur'an, Kur'an'la amel eden insan deriz. Bir insan bütün bunları yaparsa, hepsiyle bir de ahlakıyla ahlaklanırsa, o zaman biz buna ehlül Kur'an, Allah'ın, yani Kur'an'ın gerçek ehli, gerçek Kur'an talebeleri, gerçek Kur'an hadimleri ismini veririz diye böyle bir isimlendirme yapıyordu. Çok güzel bir isimlendirme bu. Efendimiz Aleyhisselam burada Ehlül Kur'an diye bir isimlendirme yapıyor. Ama bunu kimler için yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i devamlı olarak huşu içinde okuyan. Yani devamlı okuyan ama o saygı içerisinde zahiri ve batını adaba dikkat ederek o huşuyu hissederek okuyan, muhtevasıyla amel eden, sadece okumakla kalmayıp ameli de peşinden getiren, hayatının her safhasını Kur'an'ın emir ve yasakları doğrultusunu tanzim eden, yani gerçek Kur'an okuyucusu böyle olmalı. İşte böyle kimseleri Kur'an Efendimiz Aleyhisselam ehli Kur'an diye isimlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde gece uykusuz, gündüz susuz bıraktığı bu kimseleri kurtarmak için gayret edecek ki şefaatçi olacak. Efendimiz Aleyhisselam onunla ilgili şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Kur'an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur'an ehli mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Bakara ve Ali İmran sureleri Kur'an'ın önüne geçer. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar. Efendimiz Aleyhisselam bu zehravan diyor Bakara ve Ali İmran surelerine ve bunlar diyor kıyamet günü diyor bir iki bulut halinde veya bir iki kuş sürüsü halinde gelecekler ve kendilerini okuyan, ezberleyen kişileri müdafaa edecekler. Onları Allah'ın azabına karşı koruyacaklar. Hesaba karşı hesapta onlara yardımcı olacaklar. Yani onlara şefaat edecekler. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli Kur'an'ın, buradaki ehlül Kur'an olabilme ki hadis-i şerifte ehlül Kur'an hum ehlullah ve hasatuhu, ehli Kur'an olan insanlar aynı zamanda Allah'ın seçkin has kullarıdır. Allah'ın ehli olan insanlardır ifadesi geçiyor. Ehli Kur'an'ın sadece kendilerine değil yakınlarına da faydalı olacaklarını haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam ve buyuruyor ki kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ana babasına bir taç giydirilir. Bu tacın nuru güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Yani bir tasavvur edelim. Yani evin içine konan şey bir ampul değil. Yani 200 voltluk veya 500 voltluk bir ampul değil. Veya 1000 voltluk bir ampul değil. Yani bir insanın ürettiği bir ışık kaynağı değil. Muhterem dinleyenlerim. Burada Efendimizin verdiği misal güneşin bir eve konması. Güneşin bir eve konması. Allah aşkına güneş bir eve sığar mı? Yani farz-ı mihal. Yani bir mümkün olsa da güneşi bir eve koyacak olsak. O güneş, bütün dünyaları, bütün kainatı aydınlatan o güneş, o evi ne hale getirir? Oradaki aydınlığın derecesini acaba anlayabiliyor muyuz? Acaba bunu fark edebiliyor muyuz? Ki Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii böyle benzetmeleri var. Yani ahiret alemindeki gerçekleri Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde teşbihlere, temsillere bize bildiriyor, öğretmeye çalışıyor. Yani düşünün diyor. Yani tam manasıyla, mahiyetiyle kavramanız mümkün değil. Hiç değilse size bir fikir versin ve düşünün. Yani o hafızların anasının babasının başına giydiği taç diyor. Tacın nuru güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzel. Yani bu nurun, bu ışığın derecesini, seviyesini, voltajını tahayyül etmek mümkün değil. Ki Efendimiz bu misalleri başka şeyler için veriyor. Mesela diyor ki, buyuruyor ki cennet diyor o kadar diyor muhteşem, o kadar güzel bir yerdir ki cennette bir Müslümanın diyor bir adımlık yer elde etmesi, adımını koyacağı bir yer elde etmesi dünya ve içindeki her şeyden çok değerlidir. Yani bir kıyaslama yapıyor, onun değerini ortaya koyuyor. Mesela diyor ki cennet nimetleri o kadar güzel ki, mesela cennetteki Cenab-ı Hak cennetin bağlarının bir üzüm salkımını dünyaya getirecek olsa, indirecek olsa, dünya ehli milyarlarca insan kıyamete kadar o üzümden yese bitiremezler. Yani oradaki nimetlerin ne kadar devamlı, baki, ebedi, kerim, hoş, güzel olduğu böyle misalle ne kadar güzel anlaşılıyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki cennet hanımları, cennet hurileri o kadar güzel ki onların birisinin, sadece birisinin başındaki sadece bir örtü, Cenab-ı Hak onları işte 70 kat ince ipeklerle güzel giydirecek diye rivayetler var. Sadece onların birisinin bir başörtüsü yeryüzünün bütün mücevherlerinden, bütün her şeyin daha değerlidir. Yine diyor o cennet hurisinin eğer imkan olsa şöyle dünyaya bir köşesinden bakacak olsa onun bir bakışı, bakışının güzelliği, gözlerinden saçan o efendim verdiği neşe ve mutluluk bütün dünyayı tepeden tırnağa diyor mutlulukta doldururdu diyor. Bir misal veriyor Efendimiz Aleyhisselam. O sonsuz olan cenneti sonlu olan bizim idrakimize ve dünya intibamıza indirerek anlatmaya çalışıyor. Ve diyor o diyor cennet hurisinin diyor kullandığı miskü amber kokudan diyor şöyle bir iğne ucu kadar diyor yeryüzünün bir tarafına sürülecek olsaydı, bir taşına, dağ bir kenara sürülecek olsaydı ve o koku diyor yeryüzünü tepeden tırnağa kadar miskü amber olarak da kokuturdu diyor. Yani bunlar o sonsuz ahiret alemini bizim idrakimize yansıtmak için verilen misaller. Tabii ki onun için hakikati çok daha bambaşka. Burada Efendimiz Aleyhisselam çok önemli bir noktaya temas ediyor. Allah bize bu şekilde inanmayı nasip eylesin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e gönül vermeyi nasip eylesin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaya, okutmaya, hafızlık yavrularımızı hafız yapmaya, gayretli olmaya bizi Cenab-ı Hak tam bütün gücümüzle yönlendirsin. Burada tekrar ediyorum. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu amel ederse, kıyamet günü ana babasına, kendisine değil, kendisi başka, ana babasına bir taç giydirilir. Bu tacın nuru o kadar parlak, o kadar değerli, o kadar güzel ki bu tacın nuru güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin, yani onu ezberleyenin, onu amel edenin nuru nasıl olur? Bir düşünün. Ebu Davud Vitir 14. babta geçen bir rivayet kıymetli dinleyenlerimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberleyen ve güzel sesle okuyan kimseler onunla amel etmedikleri müddetçe manasını anlayıp da onunla amel etmedikleri müddetçe Kur'an ehli sayılamazlar. Müslümanlar için asıl olan Kur'an'ı hayata hakim kılma niyeti, düşüncesi ve gayreti içinde olmaktır. Nitekim şair okuyucunun güzel sesine takılıp kalmadan daha ötelere geçerek Allah'ın sözünü doğru olarak anlamaya ve kalben hissetmeye çalışmak gerektiğini şöyle beyan ediyor. Diyor ki, kavli bariyi işit bariden, perdedir geç negami kariden. Ey Kur'an okuyan kişi, kalp gözünü aç da bari, yani yaratıcı olan Allah Teala'nın kelamını yine ondan dinle. Allah Teala'nın kelamını yine ondan dinle. Okuyucunun yaptığı nameler senin için birer perdedir. Sakın onlara takılıp kalma. Bu da başarmamız gereken çok önemli bir nokta. Muhterem dinleyenlerimiz, Rabbimizin ayetleri olsun, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleri olsun, orada bir handikapımız var. Yani bir derdimiz var. İçimizde bir problemimiz var. Gönlümüzde bir manimiz var. Biz bu ayetleri Efendimiz Aleyhisselam'ın Cebrail'den dinlediği gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan dinlediği gibi dinleyemiyoruz. Biz bu ayeti kerimeleri 1400 sene önce inmiş, kitaplara yazılmış, ta 1400 yıldır kitaptan kitaba, gönülden gönüle gelerek böyle artık yeryüzünün malı olmuş, sanki öncekilerin bir bize naklettiği bilgi rivayet olarak telakki ediyor ve o şekilde bunu algılamaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Efendimiz sözleri de böyle. İşte sahabe-i kiram durmuş, o ondan nakletmiş, onu yazmış, işte yanımız günümüze kadar gelmiş gibi böyle, yani o ayetleri Allah Rabbimizden kopararak, Efendimizin sözleri Peygamberimizden kopararak çok farklı bir şekilde, uygun olmayan bir şekilde dinliyoruz aslında. Yani fakire göre, bendenize göre bizim Allah'ın ayetleri, Peygamber'in sözleri karşısında az etkilenmemiz, onlardan gereken dersi alamamamız, onları böyle Allah'tan duyuyormuşçasına, Peygamberimizden duyurucusuna hissedememizin altına yatan gerçek, bizim böyle bir gafletimiz, böyle bir yanlış algılama ve anlama problemimiz. Peki ne olacak? İşte buradaki şair aslında bizim bu problemimize ışık tutuyor. Diyor ki, sen diyor o ayetleri işte falan kari okuyor, şöyle tağanlı yapıyor veya falan müshaftan okunuyor, işte efendim oraya birisi yazmış, basılmış gelmiş falan diyor. Öyle değil. Okunan her ayeti bizzat Allah-u Teala'nın kendisinden. Çünkü o söz Allah'ın sözü. O ayet Allah'ın ayeti. Bunda hiç şüphe yok. Yani okuduğumuz o ayetlerin Allah'ın ayeti olduğunu hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla onu efendim Allah'ın sözü olarak bizzat Allah'tan dinle. Allah'ın huzurunu ondan dinle. Peygamber Efendimiz'in sözlerini de böyle işte rivayetler ona gelmiş diye değil. Resul Efendimiz o güzel veçhiyle, mübarek femi muhsiniyle onu tahayyül ederek, canlandırarak o sözleri sana bizzat Resulullah'ın söylediğini düşün, o şekilde algıla. Eğer böyle yaparsa kıymetli kardeşlerim, yani Rabbimizde olan aramızdaki o engelleri, dağları kaldırırsak, o hendekleri doldurursak, Peygamber Efendimizle aramızdaki o efendim uçurumları ortadan kaldırır, hendekleri, dağları kaldırır da bizzat Efendimizin huzuruna varırsak, ve o sözleri bizzat Efendimiz'den, bizzat Rabbimiz'den dinleme uyanıklığını ve bu duyguyu yaşayabilirsek, o zaman o ayetler bizim ruhumuza çok daha etkili olacak ve çok daha derinden onları hissetme imkanı bulacağız. Bu bakımdan Kur'an'ı öğrenmek ve anlamak için bir araya gelip sohbet etmek ve ders yapmak çok önemli. Yani Efendimiz Aleyhisselam malumunuz bir gün mescide geliyor. Mescitte bakıyor insanlar öbek öbek olmuşlar ve oturuyorlar. Onlar içerisinde birisinin yanına gidiyor, bir grubun yanına gidiyor. Ne yapıyorsunuz diyorlar, buyuruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz Allah'ı zikrediyoruz. Allah diyorlar, la ilahe illallah diyorlar, zikir halindeler. Tamam diyor, siz güzel bir şey yapıyorsunuz, devam edin zikrinize. Sonra orada başka bir grubun yanına Efendimiz Aleyhisselam geçiyorlar ve orada siz ne yapıyorsunuz buyuruyor. Diyorlar ki ya Resulallah biz efendim falan süreyi açtık, ayeti açtık, onu ne manaya geldiğini karşılıklı müzakere ediyoruz, ders yapıyoruz, oradan çıkan ahkamı değerlendiriyoruz ve bunu nasıl tatbik ederiz diye bunun üzerine düşünüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam onları da çok beğeniyor, tebrik ediyor ve kendisi de o Kur'an'ı ders yapan, anlamaya çalışan grubun yanına oturuyor ve buyuruyor ki innema bu'istu muallimen, ben de diyor ancak bir muallim olarak gönderildim. Yani asıl olan Allah'ı zikretmek de güzel, ibadet de güzel ama Kur'an'ı anlamaya çalışmak o çok daha önemli buyuruyor. Bu sebeple de Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'i anlamak üzere bir araya gelmek, onu bir ders yapmak, tefsir dersi yapmak Efendimizin çok methettiği bir amel olarak yer alıyor kaynaklarımızda. Bu gayret içinde olan insanların nail olacakları nimetler hadis-i şerifte şöyle dile getiriliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir cemaat Allah Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp, bir mescitte uygun bir zemin yerde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa ne olur? Üzerlerine sekinet iner. Allah onların üzerine melekleri gönderir. Kalplerine böyle bir Kur'an'ın sekineti, vakarı ve huzuru onlara iner. Ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatır. Allah Teala da onları kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Der ki ey meleklerim bakın bu kullarım ne kadar güzel iş yapıyorlar. Benim razı olduğum bir iş yapıyorlar. Benim kitabımı okuyorlar, onu anlamaya çalışıyorlar, gönderdiğim dini anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ben onları çok seviyorum, çok güzel bir iş yapıyorlar ve meleklere karşı onları metheder, onlarla Yüce Rabbimiz övünür. İşte Kur'an-ı Kerim'e son derece ehemmiyet atfeden Resul-i Ekrem Efendimiz, ashabından da böyle olanları seviyordu, onlara çok değer veriyordu. Nitekim Sakif temsilcilerinden yaşı en küçük olan Osman bin Ebil Ays, As radıyallahu anhı Kur'an'ı en iyi bildiği için ve onu anlama yolunda gayret gösterdiği için hemen o gelen heyete emir tayin ediyor. Sakif kabilesinin temsilcileri Osman bin Ebil As'ı aralarında yaşça en genç olduğu için geride hayvanların yanında bırakmışlardı. Temsilciler onun yanına dönüp öğle sıcağında uykuya daldıkları zaman Osman radıyallahu anh peygamberimizin yanına gelerek ona dini sorular sorar. Kur'an-ı Kerim'i okur, dinler ve öğrenirdi. Böylece Efendimiz'den bazı sureleri okuyup ezberledi. Temsilci arkadaşlarından önce gizlice biat edip Müslüman olan Osman radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'i meşgul bulduğu zaman ya Ebu Bekir'e ya da Übey bin Kâb'a gider, soracağını sorar, okumak istediğini okurdu. Onun bu hali Resulullah Efendimiz'in hoşuna gidiyor, kendisini seviyordu. Sakif temsilcileri yurttan dönmek istediklerinde de ya Resulullah içimizden birini bize imam yap dediler. O da Osman bin Ebil As'ı yaşça en gençleri olmasına rağmen onlara imam tayin etti. Bu neyi gösteriyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ı güzel öğrenmeye, anlamaya, onu tatbikiye hangisi ihtimam gösteriyorsa ona değer veriyor. Genç olmasına rağmen, yaşı en küçük olmasına rağmen aklı, irfanı, Kur'an anlama seviyesi ve gayreti daha çok olduğu için onu ne yapıyor? Onlara Efendimiz Aleyhisselam emir tayin ediyor, başkan yapıyor. Resul Efendimiz'in Kur'an ehline olan bu itibarı ölülere de şamil olduğunu görüyoruz. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinde şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde bir araya getiriyor. bunların hangisi daha çok Kur'an bilirdi diye soruyor ve şehitlerden hangisi gösterilirse önce onu kıble tarafına koyuyordu. Yani şehitleri defnederken, ölüleri defnederken bile Efendimiz Aleyhisselam bunların hangisinin Kur'an'ı çok bildiğine dikkat gösteriyor, ona bir öncelik veriyordu. Dolayısıyla bütün bunlar gösteriyor ki hamile-i Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'in hamilleri, ehli Kur'an gerek Allah Teala gerekse Resul-i Ekrem'in nezdinde fevkalade bir değere sahip olduğu anlaşılmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, bütün bu verdiğimiz misaller, anlattığımız olaylar, dilimiz döndüğü kadar bahsettiğimiz hususlar hepimize Allah'ın kelamını daha dikkatli okumamız gerektiğini, özellikle manayı ihmal etmeden, onu da ön plana çıkararak, manasını dikkate alarak okumamız gerektiğini ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirden, ilgili efendim kaynaklardan manası anlayarak okumanın çok önemli ve zararlı olduğunu ortaya koyuyor. İnşallah bu minval üzere bizler Kur'an-ı Kerim çalışmalarımıza devam ederiz. Rabbimizin kelamını bizzat bariden, yani onu indiren Allah'tan dinleme seviyesine yükseliriz. Peygamberimiz sözlerini bizzat Efendimizin mübarek dillerinden duyabilme belki hassasiyetini elde ederiz ve bu çerçevede daha da kulluğumuza bir düzen veririz. Kulluğumuzu geliştirmeye gayret gösteririz. Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken bendeniz Ömer Çelik tekrar sizlere hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.